Ayrım 5.
Bununla beraber bu fevkalade şeyler olduğu günlerde senin beni aramamanı biraz acayip ve gayri tabii buluyorum. İstanbul iki gündür zavallı İzmir gibi. 16 Mart Salı sabahı İstanbul garip bir hisle uyandı. Sokaklarda mütemadi ayak sesleri, telaş, gidiş geliş var. Fakat kimse konuşmuyor. İstanbul'un bu kadar sustuğunu bir de miting günü görmüştüm. Fakat o gün havada korku yoktu. Salı günü öyle tutulmaz, melun bir korku hissi vardı ki. Saat 9'da Zeynep geldi. Gece yarısı işgal başlamış olduğunu, sabahleyin İngilizlerin kafile kafile insanları muhafaza altında yürüterek zırhlarına taşıdıklarını, Hilal-i Ahmer'e basıp hayli tahribat yaptıklarını ve Nur-u Osmaniye'den göz tabibi Esat Paşa'yı tahkirle, hatta gecelik ile götürdüklerini, hafif de yaralı olduğunu söyledi. Sokaklarda alay alay İngiliz askeri dolaşıyordu. Başımı örttüm, Zeynep'le beraber ne olduğunu anlamak için sokağa çıktım. Harbiye Nezaretinin meydanında üniformalarıyla büyük küçük rütbeli bütün nezaret zabıtanı ayakta duruyorlar. İstiklalimizin bir nevi alemi olan Harbiye Nezareti kapısından İngiliz bahriyesi giriyordu. Ne hicap ne zilletle dolu gün. Mutlak ayakta bekleyen bu zabitler bir gün bu zillet ve hakaretin hesabını sormalıdırlar. Çünkü şimdiye kadar daha küçük şeyler için kaç defa dövüştülerdi. Bunların arasında tanıdığım var mı diye bakındım. Uzaktan Haşmet Bey'i görür gibi oldum. Fakat kalabalığa girmek kabil değildi. Arkadan Daril Funu'nun önünden geçtim. Dilekler arasına doğru sokaklarda küçük kan izleri vardı. Bir hamala sordum. Gözleri kan içinde, bıyıklarının telleri ayağa kalkmış, etrafına bakınıyordu. 10. fırkada nöbet bekleyen neferleri İngilizler süngülemişler, içeriye girmiş, yatakta uyuyan mızıkalı neferleri de birer birer yatakta vurmuşlar. Kapıda nöbetçi İngilizlere yasak demiş. Sadece nöbet beklediği yerden sağ iken düşman geçirilmez olduğunu her Türk askeri gibi o da biliyormuş. Ben oradayken tahta tabutlar içinde İstanbul'un ilk istiklal şehitlerini defnetmeye götürüyorlardı. Yere yatıp kan izlerini öpmek istedim. Öyle azim ve güzel bir şeydi ki. O gün Yusuf Paşa'da ders verdiğim eve kadar gittim. Sokaklar perişandı. Birçok evlerden İngiliz neferleri girip çıkıyorlardı. Benim ders verdiğim eve bitişik bir evin kapısının üstü delik deşik. Evde yalnız kadın olduğu için kapıyı açmaya korkmuşlar. Muharebe oluyor gibi hücumla, ateşle içeri girmişler. Evde 5-6 yalnız genç kız varmış. Feci şeyler olmuş. İstanbul'da zavallı İzmir'in akıbetine benziyor. Minarelerde mitralyözler var. Sokak içlerinde tahliye ettirmek istedikleri eski İstanbul evlerinde kadın figanları duydum. Dinledim. Korkudan ziyade isyanla haykırıyorlardı. O gece Zeynep'le sabaha kadar oturduk. Biçare kadın hep Anadolu'daki paşanın gelip İstanbul'u kurtaracağını söylüyordu. Kim bilir belki. Sabahleyin sokak İngiliz üniformalı askerlerle doldu. Karşıdaki eski türbenin içinde ve harap tekkede sokakların kaldırımları altında bomba arıyorlardı. İngiliz azametinin haşmetli silahlarının, donanmasının korktuğu bu silahsız ve mağlup Türk milleti ne korkunç ve büyük milletmiş. Nihayet bizim eve de geldiler. Çarşaflandım, kapıyı açtım. Bir Ermeni tercüman bir küme İngiliz askerine tercümanlık ediyor. Ağzı kulaklarına kadar açık, öyle muzaffer sırıtıyor ki zavallı uşak Ermeni'yi hatta bizi isyan ederken severdim. Fakat İngiliz'e uşaklık ederken küçük bir şey. İngiliz askeri evinizi istiyor, hemen çıkmalısınız dedi. Benden korku ve isyan bekledi. Taş gibiydim. Kapıyı açtım, bir şey söylemeden yukarı çıktım. Bir bohça yaptım, çıktım, yürüdüm. Kendilerinden daha kibirli olana tahammül edemeyen İngiliz zabitleri bilmem utandı mı? Biri arkamdan yürüdü. Bozuk bir Fransızca ile daha bazı eşya almama müsaade edeceklerini söyledi. Cevap vermedim. Tercüman haykırıyordu. Lisan bilmez, cahil karı gitsin, nezakete alışık değildir. Allah'ım, İngiliz kadınını hakaret etti diye bir Hintli'yi İngilizler dört ayak hayvan gibi yerde yürütmüşlerdi. Türk kadının azametini çekemeyenlere, yerde sürdürenlere karşı ordumuz aynı ihtirasla ceza etmeyi istemeyecek mi? Kadınını hakareti, bayrağına hakaret gibi düşünmüyor mu? Evden çıkınca Gedikpaşa'nın küçük sokaklarına saparak tramvay caddesine çıktım. Küçük bir evin kapısında atılmış bir beşik, kapının yanında çarşafıyla çocuğu kucağında ayakta duran bir genç kadın vardı. Bilir misin, bu küçük evden çok bahsetmiştim. Bu evde geç zaman ut sesleri, bazen bir beşik gıcırtısıyla ninni duyardım. Burada genç bir çift oturuyordu. Kadının yanına gittim, konuştum. Yukarıda İngilizce şarkı söylüyorlardı. Bana kocasının genç bir zabit olduğunu, çete yazılıp gittiğini, kendisinin yalnız olduğunu söyledi. Üsküdar'da bir amcası varmış. Kadına yardım ettim. Bir araba buldum. Çocuğunun ufak tefek eşyasını topladım. Daima ağlıyordu. Çocuk şişman, kırmızı yanaklı bir oğlan. Gözleri simsiyah. Böyle iki siyah çocuk gözünün alnında patlayan bir kurşunla nasıl donduğunu hatırladım. Kadını İhsaniye'ye kadar götürdüm. Vapurda el ele oturduk. Boğaziçi'nden İstanbul'a çevrilen toplara baktık. Geç vapurla dönecek, size gelecektim. Halamın hiddetine, istiskaline tahammül etmeye karar verdim. Çünkü tamamen sokakta kalmıştım. Doğancılar Meydanı'ndan inerken Mülazım Seyfi'yi gördüm. Arkasında düşük sivil bir esvap vardı. Koştu, yanıma geldi. Bohçayı elimden aldı. Gözleri ateş gibi bakıyordu. Biz İzmir'i almaya size yemin ettik de, bakın İstanbul'u bile kaybediyoruz, dedi. Borcunuzu birden ödersiniz, dedim. Sonra konuştum. Dün üniformasıyla bana gelirken sokaklarda Ermeni, Rum çocukları büyüklü küçüklü hücum etmişler, taşlamışlar. Bugün yine İstanbul'a geçecek, bana gelecekmiş. Evi de ücra bir yerde. Beni oraya götürmeyi ve orada karar vermemizi düşünmüş. Birçok arkadaşlar geliyor ve Anadolu'ya geçilen yerlerden bir mebdede orasıymış. Ne kadar sevindim bilsen, onunla beraber gittim. Ben de bizim zavallı millet gibiydim. Tutacak bir yerim yoktu. Halam darılma ama bizim padişaha benziyor. İngiliz'e uşak olmayan herkesten vazgeçmiştir. Mezarlıklara yakın bir yer. Siyah servilerin gölgesinde sarı tahta bir eve girdik. Kapının ipini yukarıdan makarayla bir el çekti. Toprak bir avlu. Tıkır tıkır üzerinden yürünen uzanmış bir tahta. İki odalı, bir sofalı bir ev. Sahibinin ağzı sakızlı, yüreği elmas gibi parlak, fedakar bir genç karısı, başörtüsü temiz, iyi bir anası var. Dün geceyi Nine ile beraber Seyfi'nin odasının karşısındaki odada geçirdim. Nine'ye bütün İzmir'in derdini ve benim derdimi anlattım. Öyle derin derin ağladı ki, karşıdaki evliyaların, ölülerin hepsinin gazabını İngilizlerin üzerine tahrik için sabaha kadar namaz kıldı. Elinde tesbih, Allah'ım sen küffarı haksar eyle diye dua ediyordu. 20 Mart. Birinci mektubunu Zeynep'le gönderdim. Sen hala gelmemişsin. Acaba hasta mısın? Seyfi bugün karşıya geçip tahkik edecek. Fakat Şişli'ye gelmeye cesaret edemiyor. 25 Mart. Senin hasta olduğunu öğrendim. Zeynep'i size Seyfi göndermiş. Kapıdan koymamışlar. Çok hastaymışsın. Ne fena günler. Fakat dedikleri gibi tamamen kendini bilmiyorsan senin için iyi günler demek. Bu ev bana bir teselli yeri. Geceleri Seyfi'nin arkadaşları öteden beriden geliyorlar, haber getiriyorlar. Sokaklar General Wilson'ın ölüm tehdidiyle doluymuş. Karşımızda mezarlığa bitişik kocaman eski bir ev var. Yarısı mezarlık bahçesinde. Gündüz arkasında geceli kentarisi, üstünde kolsuz haydari bir aba, saçı başı karışık bir adam sebze suluyor. Gece yarısı pencereden bakıyordum. Karşıki kapalı harap evin kapısında birkaç gölge gördüm. Hafif hafif kapıyı vuruyorlardı. Yukarıki cumbadan perişan başıyla gündüz çalışan adam baktı. Seslendi. Aralarında bir parola geçti. Kapının ipi çekildi. Gölgeler karanlığa daldılar. Seyfi ile konuştum. Her gece hemen aynı şey oluyormuş. Buradan Anadolu'ya kaçıyorlarmış. Dün akşam Haşmet Bey'in gelip geçmesi mevzu bahismiş. Pencerede oturdum, bekledim. Yine birkaç gölge geldi geçti. Fakat Haşmet Bey'e benzeyen yoktu. Seyfi'den haber aldım, henüz geçmemiş. Bu sokak artık tehlikeli olmaya başladı. Arada bir köşede ecnebi bir polis başı görünüyor. Seyfi de kaçmak istiyor. Yalnız sen de belki kaçmak istersin diye ben bekliyorum. Senin hastalığın ne kadar uzun sürdü? 1 Nisan. Seyfi ile ve diğer 3 kaçacak genç zabitle dün akşam müzakere ettik. Bursa vapuruyla gidiş serbest olduğunu söylediler. Ah senden bir haber alsam. Yalnız son günlerde düşündüm. Yavaş yavaş seni bu işe sürüklemenin ne derece doğru olduğunu kestiremiyorum. Seyfi beni Adapazarı civarında dolaşan İhsan'ın yanına bırakır. Cemal de İzmir'den Adapazarı'na gelmiş diyorlar. Herhalde ben Anadolu'ya atılınca bir şey yaparım. Ayşe'nin mektuplarının bu son kısmı beni alt üst etti. Ayşe beni bırakır Anadolu'da kaybolur giderse. Ona uzun bir mektup yazdım. Beni bırakmaması için köpek gibi yalvardım. Hayatta Cemal ve İhsan'ın yaptıkları şeyden, yaşadıkları hayattan ayrı bir şey istemiyordum. Ben de tamamen onlarla beraberdim. Yalnız şimdi hastaydım. Mahpus gibiydim. Bana yerini haber vermesini rica ettim. Evden çıktığım ilk gün kendisine iltihak edecek, gideceği yere gidecektim. Hem ne kadar genç olduğunu, mutlak yanına bir erkek kardeş olmadan kanlı bir sergüzeşte atılması doğru olmayacağını anlattım. Mektubum gitti. İki gün sabırsızlıkla bekledim. Cevap yoktu. Seyfi gelmiş, Zeynep'ten mektubu almış. Fakat ondan sonra artık uğramamıştı. Kendimi sokak ortasında kalmış bir çocuk gibi biçare hissetmeye başladım. Anadolu'dan hayli haberler geliyordu. Gazeteler çok fena şeyler yazıyorlar. Hepsi doğru mu? İhsan hakikat Adapazarı'nda mı? Nisan'ın haftasında İstanbul'a kadar arabayla gittim. Ahmet Ağa'yı buldum. Başını salladı. Üsküdar'dan Zeynep'e gelen giden yoktu. Fakat azabın en büyüğünü bir hafta sonra duydum. Ahmet Ağa bana geldi. Yüzü mazlum ve telaşlıydı. Memleketlisi bir polis ona bazı şeyler söylemiş. Üsküdar'da bir yerde İzmirli bir kadın İstanbul ile Anadolu arasında muhabereye vasıt oluyor. Beyannameleri tevzi ediyormuş. Kendisi orada burada muallimlik ettiği için teşhis edilmiş. Şiddetle aranıyormuş. Ah bu Ayşe'ydi. Mustafa Paşa Divan-ı Harbi mutlak onu da idama hiç olmazsa 5-10 seneyi mahkum edecekti. Zaten kadınlar mahkum edilmişti. Belki Ayşe henüz benim iyileşmemi bekleyerek Anadolu'ya geçmedi. Belki bu işi yapıyor. Allah'ım onu nerede bulmalı? Mektubunda Seyfi'ye Doğancılar'da tesadüf etmiş olduğunu yazıyor. O halde oralardan uzak olmayacak. Fakat Seyfi de aranacağı için belki sokağa çıkmıyor. Bu kadını ben nasıl bulacaktım? Sırtındaki alevden bir gömlek olduğunu en hakiki manasıyla o günler artık anladım. Her gün Üsküdar'ın o civardaki izbe sokaklarında dolaşıyorum. Loş, üstü çardaklı mahallelerde, mor salkım sarılı çeşme başlarında her siyah çarşaflı kadına beni azarlayıncaya kadar bakıyordum. İlahi gözün çıksın, yavur hafiyesi misin, nesin? Uzun bir ısrap haftasının sonunda geç zaman ben Üsküdar iskelesinden vapura binerken lambaların ziyası altında Seyfi'nin başında siyah bir kalpak aceleyle çıktığını gördüm. Fırtınada boğulan bir insanın tahlisiye simidine sarılışı gibi Seyfi'nin yakasından yakaladım. Beraber tekrar Üsküdar'a döndüm. Öyle yakamı tutma, nazarı dikkate celbedeceksin diyordu. Fakat bence hiçbir ehemmiyeti haiz değildi. Ayşe'nin daima kaçan eteğinin ucu elimdeydi. Artık bırakamazdım. Meydanda ikimize de biraz sükun geldi. Bir çekçek arabasına bindik. Bizim Seyfi'nin evine gittik. Seyfi takip edildiğinden ve Ayşe teşhis edildiğinden artık İstanbul'a Zeynep'e gidemiyormuş. Ayşe'yi yerminleri üstünde diz çökmüş, Seyfi'nin annesine kahve pişirip buldum. Elini ötekiler gibi ben de yaşlar boşanarak öptüm. Ninenin de elini öptüğüm zaman ihtiyar kadınla karşılıklı ağlamıştık. Ayşe'nin yüzü incelmiş, gözleri büyümüştü. O hiç ağlamıyor. O muhitteki insanların en sakin ve en kavisi görünüyordu. Artık yegane yapılacak şey, sürat-i mümkününe ile oradan kaçıp gitmekti. Planımız da şu oldu. Köylülerden bir öküz arabası satın alınacak ve esvap tedarik edilecek. Seyfi ve ben iki köylü, Ayşe'yi de arkasında siyah yel değirme, öküzleri sürecek, Adapazarı'na geçecektik. Samandıra'dan sonra arkadaşlara, teşkilata dayanabilecektik. Bursa yolundan Ayşe'yi kaçırmak gayri kabildi. Çünkü bütün polislere tarif edilmiş, şiddetle aranıyordu. 2 Teşri Nisani. Şimdi onun başına attığı siyah astar köylü yel değirmesinin altında yine yeminiyle çenesi altından bağlanmış küçük başını düşünüyorum. Zümrüt gözleri bazen 2 yaşında çocuk gibi korkaktı. Sonra Seyfi ile benim titrediğimiz dakikalar. Bu yeşil ziyalar harikulade bir alevle yanar, siyah kirpiklerinin arasından en kadir bir erkek iradesiyle bakardı. Yüzü yanmış, altın gibi tunçlaşmıştı. Dudakları her zamandan daha canlı ve daha kırmızı görünüyordu. Ne güzel bir köylü kadınıydı. Babasının çiftliğinde öküze, sığıra alışık olması ona yürüyüşünde, hayvanları kullanışında fevkalade bir emniyet veriyordu. Yıldızların altında, güneşin altında, beyaban içinde, bazen sürülmüş yeşil tarlaların ortasında mütemadiyen gidiyorduk. Köylerde daima açıkta yatıyorduk. Üstü kömürle örtülmüş 2 dolu çuval eşyamız vardı. Ayşe'ye arabanın içine otlarla yatak yapıyor, biz sırayla uyuyor, nöbet bekliyorduk. Bu kadar musibet ve korku içinde bütün dünyada bizden mesut adam olamazdı. Onun küçük yüzünün bazen terlediğini, solduğunu, gözlerinin etrafının simsiyah olduğunu görüyordum. Bazen de bir çocuk gibi kocaman köylü galoşlarını atıyor, berrak sularda beyaz uzun ayaklarını yıkıyordu. Kandıra'da üçümüz de öküzlerin yanında durduk. Denize son defa baktık. İzmit koyu, iki tarafın yumuşak, zeytuni yeşillikleri ortasında mavi ve mesut kıvrılıp beyaz İstanbul'a gidiyordu. Bunu gözlerimizle takip ederken Seyfi ve ben ağladık. Onun gözleri kuru ve ateşliydi. Ben ilk defa bu memleket ıstırapları içinde İzmir'den evvel İstanbul'u görüyordum. Gözümüzde küçük dar denizi selamladık, öptük, ayrıldık. Bundan sonra İstanbul hasretinin karşısına iki yeşil parlak ziya koydum. Artık ateşten gömlek arkamda, ateşten kamçı Ayşe'nin elinde onun götürdüğü yola gidiyordum. Deniz son beyaz nazlı köpüğüyle kıvrılıp giderken son defa olarak iki siyah kadın gözü düşündüm. Bunlar donuk, bunlar ihtiyar, bunlar yaşlıydı ve bana beddua ediyorlardı. Dilerim Allah'tan için yanmaktan kurtulmasın. Dilerim Allah'tan ömrün açlıktan, hasretten başka bir şey görmesin. İhtilal günleri, 21 Teşrin Nisani. Geçtiğimiz köylerde hep daha evvel geçenlerin hikayelerini dinledik, izlerine bastık. Bir alay isyanla, acılıkla dolu İstanbul mültecisi kadın, erkek buralardan gelip geçmişlerdi. Yollar çok garipti. Bazen bir palaskalı asker, fişek kemerli, başı laz başlıklı insanlar birer ikişer sırtların üstünde görünüp kayboluyorlardı. Bazen bütün bir İstanbul kafilesi uzaktan gelip geçiyordu. İpten dizginli tahta semerler üzerinde nefer esvaplı zabitler, paltolu siviller görüyorduk. Biz kimseyle konuşmuyorduk. Köylerde mütereddit bir sükut vardı. Anadolu'dan isyan haberleri geliyor, İngilizlerin halifesiyle milletin asi çocuklarının dövüştükleri söyleniyordu. Biz ancak üçüncü gün onlara tesadüf ettik ve bu yeni ihtilal örneğini görebildik. Hepsinin boğazından beline kadar fişekleri var, kuşaklarında tabanca ve bıçak asılı. Hepsi ayaklarının altında zemberek varmış gibi yere dokunur dokunmaz ayakları sıçrıyor, tüfeklerini bazen omuzlarında, bazen başlarında sallayarak gidiyorlar. Hepsinin gözleri ateşli fakat geldikleri sınıflar ayrıydı. Bunlar arasında Rumeli dağlarında Bulgar eşkıyasıyla senelerce vuruşmuş, pişmiş, çetelerle zabit üniformasını ihtilal kisvesine çevirmiş İstanbul gençleri vardı. Bunlara ilk temas Ayşe'ye zayıf bir yadırgama hissi verdi. Sonra çarçabuk alıştı. Bunlarla ilk temasımızda Ayşe'nin binbaşı Cemal'in kardeşi olduğunu, İngilizlerden kaçtığını söylemek mecburiyetinde kaldık. O köylü esvabıyla fazla genç, fazla cazipti. Fakat onun feci hikayesini hangisi dinlese, gözünde ihtilalin en hakiki ateşi yanıyor, Ayşe İzmir mücadelesinin mukaddes bir alameti oluyordu. Köylüler bütün bu gayri vazif vaziyet ortasında tarlalarında ürkek ördekler gibi çalışıyorlar ve uzak karaltılardan kaçıyorlardı. Nihayet Adapazarı'na bir konak kalmıştı. Kandıra köylerinin birinde asıl bizimkiler Anadolu hayatımızın arkadaşları göründü. Sabah horozlar öterken köyden çıkmıştık. Karşıki sarı sırtlar ve eteklerindeki çimenli yeşil tarlalar kızıl bulutların altında eflatun bir gölge içindeydiler. Dağdan 8 atlı Karadeniz'in siyah esvaplarıyla dolu dizgin bize doğru geldiler. Öndeki, başında kalpağını muhafaza eden genç ve küçük bir zabitti. Evvela bizi geçiyorlardı. Sonra durdular. Merhaba, merhaba. Ayşe'nin yeşil gözleri gülüyordu. Hepsi etrafını aldılar. Zabitin küçük, uzun ve pembe bir yüzü var. Yanaklarında, çenesinde birer çukur, dişleri bembeyaz. En bariz Trabzon şivesiyle konuşuyordu. İstanbul'dan kaçan iki erkekle bir kadının bu yollardan geçip geçmediğini sordular. Kadının adı Ayşe'ymiş. Ayşe yollarda bir çocuk gibi gençleşen yüzüyle onların kalbine güldü. Ayşe benim arkadaşlar dedi. Onun muntazam şiir şivesi hepsini şaşırttı. Birer birer dindar bir huşuyla yanmış elini öptüler ve başlarına koydular. Bunlar Geyve'de çarpışan İhsan'ın mahiyetinden küçük bir müfrezeydi. Bizi almaya gelmişlerdi. Şimdi yapılacak ilk iş öküz arabasını bırakmak, üçümüze de birer at ve eşyamıza birer mekkare tedarik etmekti. Bundan sonra Adapazarı'na kadar süren 3 günlük seyahat en canlı günler oldu. Çerkez köyleri etrafında Türk, Çerkez, Rum, hatta Ermeni bir hayli eşkıya halife ordusuna iltihak etmiş, bizim kuvvetlerle yer yer vuruşuyorlardı. İki tarafı meyilli sırtlarla yükselen bir nevi dere içinden geçiyorduk. Ayşe herhangi bir köylü kadını gibi hayvanına oturmuş, Ahmet Rıfkı'nın siyah laz esvaplı mahiyeti arasında konuşa konuşa gidiyordu. Hayli derin bir su geçmek üzereydik. Karşıda çalı yığınları ve söğütlerin toplandığı bir nevi batak ve sazlık vardı. Hayvanları suya salmadan kulağımın dibinden bir şey vızladı. Bir tüfek tarla akası duydum. Göz kırpıp açmaya vakit kalmadan Ahmet Rıfkı'nın arkadaşları hayvanlarından atlamışlar, biraz gerideki küçük kayaların arkasında vaziyet almışlardı. Ayşe'yi Ahmet Rıfkı adeta atından kapmış, yanlarına götürmüştü. Hepimiz yere uzanmış, taşın arkasına tahsun etmiştik. Onlar dizlerinin üstünde tüfekleri karşıki sazlığa çevrilmiş bekliyorlardı. Karşıki sazlıkların arkasından bir tüfeğin ucu görünüyordu. Kısık bir ses haykırdı. Yere yatın, tüfekleri beriye atın. Ahmet Rıfkı'nın daha yüksek fakat billur gibi genç sesi sövdü. Pezevenkler gelin dalın bakalım. Karşıdaki kısık ses bir perde daha yüksek sövdü. Ahmet Rıfkı ile aralarına bir sövme düellosu başlamıştı. Nihayet bağırdı. Defolun köpekler, derinizi yüzeceğim. Hakikat eteş başladı. Kurşunlar vız vız iki taraftan uçuyordu. Sövüşme daha yüksekti. Hepsinin arasında Ahmet Rıfkı, Ayşe Hanım başını kaldırma ha diye bağırıyordu. Nihayet karşı tarafın sazlar arasında yüzü koyun sıvıştığını görüyorduk. Bunu gören genç çeteler hep birden büyük bir sayha ile koşuyorlardı. Birkaç yaylım ateşten sonra döndüler. Karşıdan bir tek kişi bir ruh sazlar arasında kalmıştı. Bizim arkadaşlardan birinin bacağından bir kurşun geçti. Ayşe hemen kendi yükünü açtırdı. Tentür diyot, pamuk ve sargı çıkardı. Yarayı sardı. Tekrar hepsinin gözlerinde ibadete benzer bir muhabbetle etrafına toplandılar. Sonra hastayı bindirdik. Yavaş yavaş ilerledik. Avlunun yanından geçerken herkes Ayşe'nin yüzüne bakıyordu. Fakat o sararmamıştı bile. Ve bunu Ahmet Rıfkı müfrezesi hiç unutmadı. Her köyden geçtiğimiz zaman birkaçı köye gidiyor, cebinde yumurta, peynir ne bulursa Ayşe'ye getiriyorlardı. Sonra hepsi birden tabakasını çıkarıp tütün ikram ediyorlardı. Ayşe hepsine bakıyor, hatırları kalmasın diye gözlerini kapıyor, elini uzatıyor, birini alıyordu. Ayşe'ye tabakasından tütün verenin yüzü nişan almış bir adam gururuyla etrafına bakınıyordu. Hepsi çok basit, hepsi iyi çocuklardı. En kanlı vakayı en tabii bir şeymiş gibi anlatıyor, en tahammülsüz felaketleri sabır ve metin genç omuzlarında taşıyorlardı. İsyanlarının felsefesi meşru ve açıktı. Memleketlerine hakları olmayarak, mütareke diye aldatarak bir takım yabancılar sokulmuşlar, soyuyorlardı. Harp malzemesini tedarik ne kadar müşkül ve uzun olursa olsun, mukavemet için, karşısındakine zarar vermek için ne yapılmak lazım gelirse ne pahasına olursa olsun gülerek yapıyorlardı. Ayşe bunların ruhlarının iyi tarafını herkesin iyi anlamıştı. Onun için İzmir'in dağlarında büyüyen müstakil ruhu, istiklal askerlerini, orduları gibi faziletleriyle, hatalarıyla beraber seviyordu. Ahmet Rıfkı bu Anadolu yollarında gördüğüm en güzel, en billur yürekli çocuk. O da genç gözlerini kapayıncaya kadar Ayşe'nin en hakiki İzmir askerlerindendi. Şimdi atları yan yana saatlerce koşarak gittiklerini görüyorum. Onda Ayşe'ye hürmetle, prestijle, himaye ile karışık bir alaka uyanmıştı. Ayşe onu son dakikasına kadar büyük bir kardeş, belki genç bir ana rikkatiyle ve düşkünlüğüyle sevdi. Adapazarı'na çok geç bir akşam yaklaştık. Adapazarı'nda günle değil, saatle değişen bir ihtilal vaziyeti vardı. Adapazarı, Arnavut çetelerinin, Çerkezlerin, Abazaların, Türklerin, her iki tarafa mensupların, ikide bir de isyan eden köylülerin saatten saate dövüştükleri, hakim oldukları, bıraktıkları bir sahne olmuştu. Ahmet Rıfkı gülerek,